Ayrım 43 Baba Mario Puzo Sayfa 511 8. Kitap 30. Bölüm Albert Nehri Bronx'taki apartmanında oturmuş eski polis üniformasını fırçalıyordu. Rozetini çıkardı. Parlatmak için masanın üzerine koydu. Beylik meşin tabanca kılıfı bir iskemlenin arkalığına atılmıştı. Eski günleri hatırlatan bu iş ona garip bir zevk veriyordu. Karısının kendisini terk ettiği 2 yıldan bu yana böyle bir mutluluğu seyrek duymuştu. Rita ile genç bir polis memuru olduğu sıra genç kız lisede öğrenciyken evlenmişti. Esmer siyah saçlı Rita geceleri saat 10'dan sonra dışarıda kalmasına izin vermeyen sofu bir İtalyan ailesinin kızıydı. Nery ona saflığına namusun olduğu kadar esmer güzelliğine de aşıktı. Başlangıçta kocası Rita Nery'i büyülemiş gibiydi. Çok güçlü bir erkekti Nery. Üstelik herkes ondan korkuyordu. Çünkü Albert Nery neyin iyi neyin kötü olduğu hakkında kesin düşüncelere sahipti. Hiçbir zaman hoşgörü sahibi olamıyordu. Bir topluluğun davranışı ya da birinin düşüncesi hoşuna gitmedi mi ya susuyor ya da tersini düşündüğünü kabaca söylüyordu. Asla yumuşak başlı olamıyor, uzlaşmaya varamıyordu. Üstelik Sicilyalılara özgü bir yaratılışı vardı. Çılgınca bir öfkeye kapılır, böyle zamanlarda yakınında bulunmamak iyi olurdu. Ama karısına hiç kızmazdı. Nery 5 yıl içinde New York polisinin en korkulu memurlarından biri olmuştu. Aynı zamanda da en dürüstlerindendi. Ama yasaları uygulamada kendine özgü bir yöntemi vardı. Serserilerden nefret ederdi. Geceleri köşe başlarında böylelerini gördüğü, gelip geçenleri rahatsız ettiklerini fark ettiği zaman hemen kararını verir ve harekete geçerdi. Kendisinin bile yeterince takdir edemediği büyük, olağanüstü bir gücü vardı. Bir akşam Central Park'ın batısında devriye arabasından atladığı gibi siyah ipek ceketler giymiş 6 serseriyi sıraya dizdi. Devriye arabasındaki yardımcısı Nery'yi bildiğinden şoför yerinden kımıldamamış, olaya karışmak istememişti. Hepsi de 16-17 yaşlarında olan gençler gelip geçenleri durduruyor, gençliklerine özgü gözdağı veren tavırlarla sigara istiyorlardı. Ama hiç kimseyi hırpaladıkları yoktu. Önlerinden geçen kızlara da daha çok Fransızlara özgü açık saçık hareketlerle takılıyorlardı. Nery onları Central Park'ı 8. Bulvardan ayıran duvarın önüne dizdi. Ortalık alacakaranlıktı. Ama Nery çok sevdiği silahını yanına almış bir fenerdi bu. Tabancasını çekmek gereğini hiçbir zaman duymazdı, ihtiyacı yoktu. Öfkelendiği zaman öyle vahşi bir hal alırdı ki tecrübesiz serseriler korkudan sinerlerdi. Yine aynı şey oldu. Nery siyah ipek ceketli ilk gence sordu. Adın ne? Çocuk bir İrlandalı adı söyledi. Nery defol dedi. Bir daha gözüme görünürsen seni parçalarım. Öteki 2 çocuğa da aynı şeyi yaptı. Gitmelerine izin verdi. Ama 4. çocuk bir İtalyan adı söyledi. Birkaç yüzyıllık bir dayanışmayı hatırlatmak istercesine de gülümsedi. Nery'nin İtalyan olduğu her halinden belliydi. Nery gence bir an baktı, sonra inanamaz gibi ''Sen İtalyan mısın?'' diye sordu. Oğlan kendinden emin bir tavırla sırıttı. Nery feneriyle oğlanın alnına şiddetli bir darbe indirdi. Delikanlı dizlerinin üstüne çöktü. Alnı yarılmış, kan akıyordu. ''Orospu çocuğu seni'' dedi Nery. ''Sen İtalyanların 100 karasısın. Hepimizin adını kirletiyorsun. Ayağa kalk.'' Bir iki kere de papucuyla çocuğun kaburgalarını okşadı. ''Git evine. Sokaklarda dolaşma. Bir daha da sırtında o ceketle elime geçme. Seni hastanelik ederim. Bas! Baban olmadığıma da şükret.'' Nery diğer 2 oğlana aldırış bile etmedi. Bu gece bir daha gözüne görünmemelerini söyleyip kıçlarını tekmelemekle yetindi. Böyle durumlarda Nery işini çok çabuk görüyor, ne çevrelerine bir kalabalık toplanıyor ne de kimsenin itiraz edecek zamanı oluyordu. Nery çabucak arabaya atlıyor, şoför yerindeki arkadaşı da arabayı olay yerinden son hızla uzaklaştırıyordu. Tabii arada güç durumlarla da karşılaşıyor, kavga etmeye kalkışanlar, bıçak çekmek talihsizliğinde bulunanlar da oluyordu. O zaman Nery büyük bir gaddarlıkla böylelerinin ağzını burnunu kırıyor, arabaya attığı gibi karakola getiriyor, polise karşı gelme suçuyla içeri attırıyordu. Tabii genellikle böylelerinin davasına hastaneden çıkmalarından sonra bakılıyordu. Sonunda Neri üstüne gerekli saygıyı göstermediğinden ötürü Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu bölgeye nakledildi. Birleşmiş Milletler'de görevli kişiler kurallara aldırış etmeden arabalarını istedikleri yere park ediyorlardı. Ama bir gece arabaların gelişi güzel park edilmesinden ötürü yolun bir yanı olduğu gibi kapandı. Vakit gece yarısını geçmişti. Neri fenerini çıkardı, arabaların ön camlarını parçalaya parçalaya sokağın bir ucundan öbürüne yürüdü. İnsan diplomat bile olsa arabasının camını birkaç günden önce taktıramaz. Bölge karakoluna protestolar yağmaya başladı. Arabaların bu tür hareketlere karşı korunmaları istendi. Camların kırılmasından bir hafta sonra biri ne olup bittiğini anladı ve Neri Harlem'e yollandı. Kısa bir süre sonra bir pazar öğleden sonra karısını alan Neri, Brooklyn'de oturan dul kız kardeşini ziyarete gitti. Albert Neri bütün Sicilyalılar gibi kız kardeşine büyük bir koruyucu sevgi beslerdi. Onun nasıl olduğunu anlamak için ayda bir mutlaka ziyaretine giderdi. Kız kardeşi Neri'den çok yaşlıydı, 20 yaşında bir oğlu vardı. Thomas adlı bir çocuk babasız büyüdüğü için annesine karşı sık sık üzücü davranışlarda bulunuyordu. Neri polisteki nüfuzunu kullanarak çocuğun hırsızlıktan ceza yemesini önlemişti. O zaman öfkesini bastırmış ama Thomas'ı, "Tommy, anneni çok üzüyorsun, senin hakkından ben geleceğim," diyerek uyarmıştı. Aslında bu bir dayının öğüdüydü. Gözdağı vermek için söylenmemişti. Haydutlar yatağı Brooklyn'in en kabadayı çocuklarından olan Thomas yine de Albert dayısından çok korkardı. Albert Neri'nin kız kardeşini ziyarete gittiği gün Thomas eve çok geç geldiğinden odasında hala uyuyordu. Annesi, dayısı ve yengesiyle yemek yemesi için onu uyandırmaya gitti. Oğlanın yarı açık kapıdan sert sesi duyuldu. "Umarımda bile değil, bırak da uyuyayım." Anne özür diler gibi gülümseyerek geri döndü. Böylece yemeklerini Thomas'sız yediler. Neri kız kardeşine oğlanın canını sıkıp sıkmadığını sordu. Kadıncağız sıkmadığını söyledi. Tommy yataktan kalktığında Neri ile karısı gitmek üzereydiler. Oğlan ağzının içinde selama benzer bir şeyler geveledi, mutfağa girdi. Sonra annesine "Hey ana, bana yiyecek bir şey hazırla," diye bağırdı. Bu bir istek yahut rica değildi, şımartılmış bir çocuğun emriydi. Annesi öfkeyle "Yataktan yemek zamanı kalkarsan yemek yersin," dedi. "Senin için tekrar yemek pişirecek değilim." Her ailede arada sırada görülen çirkin olaylardan biriydi bu. Ama hala uyku sersemi olan Tommy bir hata etti. "Allah senin de akrabalarının da belasını versin," dedi. "Ben de gider dışarıda yemek yerim." Bunu söyler söylemez de pişman oldu. Albert dayısı farenin üzerine giden bir kedi gibi saldırdı. Neri çocuğun annesine o anı ettiği hakaret için değil, daha önceleri de hep böyle davrandığını anladığından kızmıştı. Tommy dayısının yanındayken annesiyle asla bu şekilde konuşmazdı. O an dikkatsizlik etmiş, boş bulunmuştu. İki kadının dehşet dolu bakışları önünde Al Neri yeğenini insafsızca dövdü. Delikanlı önce kendini korumaya çalıştıysa da sonra bağışlaması için yalvarmaya başladı. Neri dudakları şişip kanayıncaya kadar oğlanın yüzünü tokatladı. Kafasına yapışıp duvara vurdu, karnına yumruk attı. Yüzüstü düştüğünde suratını halıya sürdü. İki kadına beklemelerini söyledi. Tommy'yi dışarı çıkarıp arabasına bindirdi. Orada oğlanın ödünü patlatabilecek şeyler söyledi. "Eğer anan senden yakınacak olursa yiyeceğin köteğin yanında bu karı öpücüğü kalacak. Adam olmanı istiyorum. Şimdi çık yukarı, karıma kendisini beklediğimi söyle." Bu olaydan iki ay sonra Neri işten döndüğünde karısının kendisini terk edip gitmiş olduğunu gördü. Bütün eşyalarını toplayıp ailesinin yanına dönmüştü. Kayınpederi Rita'nın kendisinden ürktüğünü söyledi. Öfkesinden dolayı Neri ile aynı çatı altında yaşamaktan korkuyordu. Al inanamadı, şaşırmıştı. Karısını asla dövmemiş, onu tehdit etmemişti. Ona karşı sevgiden başka duygu beslememişti. Rita'nın davranışına öyle şaşırmıştı ki gidip karısıyla görüşmezden önce birkaç gün beklemeye karar verdi. Ertesi akşam nöbeti sırasında Neri'nin başını belaya sokması tümüyle talihsizlikti. Devriye arabası Harlem'den bir haber aldı. Büyük bir kavga olmuştu. Her zamanki gibi Nehri daha durmadan arabadan atladı. Vakit gece yarısını geçmişti. Elinde yine büyük feneri vardı. Olay yerini bulmak güç olmadı çünkü oraya bir kalabalık toplanmıştı. Zenci bir kadın, içerideki adam küçük bir kızı doğuruyor dedi. Nehri evin holüne girdi. Holün öteki ucunda açık bir kapı vardı. Dışarı ışık taşıyor, içeriden inlemeyi andıran sesler geliyordu. Nehri yerde yatan iki gövdeye tosladı, neredeyse yuvarlanıyordu. Yatanlardan biri 25 yaşlarında bir zenci kadındı. Diğeri 12 yaşından fazla olmayan bir küçük zenci kız. İkisinin de yüzlerinde ve vücutlarındaki ustura yaralarından oluk gibi kan boşanıyordu. Oturma odasında Nehri kadınla kızı yaralayanı gördü, onu çok iyi tanıyordu. Adamın adı Wax Baines'ti. Ünlü bir muhabbet tellalı, uyuşturucu madde düşkünü ve satıcısıydı. Gözleri aldığı esrarın etkisiyle yuvalarından uğramış gibiydi. Titrek elinde hala kanlı usturayı tutuyordu. Nehri iki hafta önce onu sokakta çalıştırdığı kadınlardan birini dövdüğü için tutuklamış, Baines de ona ''Bana bak, bu iş seni ilgilendirmez.'' demişti. Nehri'nin arkadaşı da zencileri rahat bırakmasını, birbirlerini boğazlamalarına karışmamasını söylemişti. Ama bu sözler Nehri'nin adamı karakola götürmesini engellememişti. Baines de ertesi gün kefaletle serbest bırakılmıştı. Nehri zencileri hiç sevmezdi. Hele Harlem'de çalışmaya başladığından beri onlardan daha çok nefret ediyordu. Hepsi ya uyuşturucu madde düşkünü ya da kaçakçıydı. Kadınlarını çalıştırır, kendileri keyiflerine bakarlardı. Üstelik Nehri hiçbirini doğru yola sokamıyordu. Baines'in önceki hafta büyük bir küstahlıkla paçayı kurtarması tepesini arttırdı. Ustura yaraları içindeki küçük kızın görünüşü de midesini bulandırmıştı. Büyük bir soğukkanlılıkla Baines'in cezasını kendi eliyle vermeyi kararlaştırdı. ''Nehri bıçağını at.'' diye emretti zenciye. ''Tutuklusun.'' Baines güldü. ''Bu ne adam? Beni tutuklayabilmek için tabanca kullanman gerek.'' Elindeki usturayı kaldırdı. ''Belki de canın bunu istiyor.'' Nehri çok çabuk harekete geçti. Yardımcısı silahını çekecek zaman bulamadı. Zenci usturayı salladı. Ama Nehri büyük bir çeviklikle yana kaçıp sol eliyle adamın bileğini yakaladı. Sağ eliyle de fenerini havada döndürüp Baines'in şakağının üstüne indirdi. Zenci sarhoşlar gibi dizüstü çöküverdi. Ustura elinden düştü. Artık hareket edecek halde değildi. Daha sonra polis ve mahkemenin araştırmaları ikinci darbenin gereksizliğini ortaya koydu. Kapı önünde toplanan tanıklarla yardımcısının sözleri de bunu doğruluyordu. Nehri zencinin tepesine feneri bütün gücüyle indirmiş, fenerin camı kırılmış, ampulü ve reflektörü odanın dört yanına saçılmıştı. El feneri bile yamru yumru olmuştu. Ancak piller ikiye katlanmasını önlemişti. Aynı evde oturan bir zenci dehşetle, Nehri'nin kafası da amma sağlammış herifin dediğini anlattı mahkemede. Oysa Baines'in kafası sanıldığı kadar sağlam değildi, kafatası çatlamıştı. İki saat sonra da Harlem hastanesinde öldü. Gereksiz yere kaba kuvvet kullanmakla suçlanıp görevden alınan Albert Nehri çok şaşırdı, cinayetle suçlandı. Suçu kesinlikle anlaşıldı, bir yıldan 10 yıla kadar hapse mahkum edildi. O sıra topluma karşı öyle derin bir öfke ve nefret besliyordu ki yediği cezayı aldırmadı bile. Ona katil damgası vurmuşlardı. Hayvandan farksız bir zenciyi öldürdüğü için hapse atıyorlardı ha. Usturayla delik deşik edilmiş, hayatları boyunca sakat kalacak, hala hastanede yatan o küçük kızla kadının hiç önemi yoktu demek. Nehri cezaevinden korkmuyordu. Polis olduğu için suçunun niteliğinden de ötürü orada kendisine iyi bakılacağını hissediyordu. Üstlerinden birçoğu daha şimdiden kendisine yardım edeceklerini söylemişlerdi. Bronx çarşısında balıkçı dükkanı işleten ve kurnaz bir İtalyan olan kayınpederi Nehri gibi birinin hapiste bir yıldan fazla yaşamasının imkansızlığını anlamıştı. Hücre arkadaşlarından biri onu öldürebilir ya da Nehri mahkumlardan birini haklayabilirdi. Kızının Nehri gibi iyi bir kocayı terk etmesinden duyduğu vicdan azabıyla Corleone ailesinin temsilcilerinden birine başvurdu. Kendisi yine Corleone ailesine bağlı birine haraç veriyordu. Üstelik Don Corleone'ye sık sık en iyi balıklarını yollardı. Corleone ailesinin damadını kurtarmasını istiyordu. Corleone ailesi Albert Neri'yi tanıyordu. Dürüst bir polis olarak ün salmıştı. Hafife alınmaması gereken bir kişi olduğu biliniyordu. Çevresindekilere korku saçması için polis üniformasına ve belindeki tabancaya ihtiyacı yoktu. Corleone ailesi bu gibi kişilere daima ilgi duyardı. Neri'nin polis oluşunun pek önemi yoktu. Pek çok genç gerçek yönünü bulmazdan önce yanlış işlerde çalışırdı. Zaman ve rastlantılar onları sonunda yola getirirdi. İşine yarayacak kişilerin kokusunu almakta usta olan Peter Clemenza konuya Hagen'ın dikkatini çekti. Hagen resmi polis dosyasını inceledi, Clemenza'nın anlattıklarını dinledi. ''Belki de yeni bir Luca Brasi olabilir.'' dedi. Clemenza başını salladı. ''Ben de aynı şeyi düşünüyorum.'' dedi. ''Mike bu konuyla ilgilenmeli.'' Böylece Albert Neri geçici olarak kaldığı tevkifhaneden eyaletin kuzeyindeki cezaevine gönderilmezden önce yargıcın eline geçen yeni bilgiler ve üst kademedeki emniyet ilgililerinin ifadelerine bakarak davayı yeniden incelediği haberini aldı. Cezası tecil edildi ve Albert Neri tahliye edildi. Neri aptal değildi, kayınpederi ise ondan kurnazdı. Olup biteni öğrenince kayınpederine olan borcunu Rita'dan boşanarak ödedi. Sonra koruyucusuna teşekkür etmek için Long Beach'e gitti. Tabii önceden hazırlık yapılmıştı. Michael onu kütüphanede kabul etti. Neri teşekkürlerini bildirdi. Michael'ın kendisini içtenlikle kabul etmesi karşılığında minnettarlığı daha da arttı. ''Bir Sicilyalı hemşerime bu şekilde davranmalarına göz yumamazdım.'' dedi Michael. ''Sana madalya vermeleri gerekirdi. Oysa bu Allah'ın belası siyaset adamları kendi çıkarlarından başka şeye önem vermiyorlar. Bak eğer dosyanı dikkatle inceleyip nasıl bir haksızlığa uğradığını anlamasaydım bu işe asla karışmazdım. Bizden biri kız kardeşinle konuştu. Kendisiyle oğluna nasıl ilgi gösterdiğini, oğlunun yola gelmesi için nasıl çalıştığını anlattı.'' Kayınpederin ise dünyada senin kadar iyi insanın az bulunduğunu söyledi. Bir kayınpederin ağzından damadı için güzel sözler işitmek kolay değildir, pek az görülür. Michael düşünceli davranarak evden kaçan karısından söz etmedi. Bir süre havadan sudan konuştular. Neri içine kapanık az konuşan bir insan olmasına rağmen Michael'la rahat rahat dertleşebileceğini, içini dökebileceğini anlamıştı. Michael ondan topu topu 5 yaş büyüktü ama sanki karşısında çok daha yaşlı biri vardı. Neri onunla babasıyla konuşur gibi konuştu. Sonunda Michael dostlukla seni hapisten kurtarıp sonra da ortada bırakmanın bir anlamı yok dedi. Seni Las Vegas'taki işlerimden birine alabilirim. Polislikteki tecrübenle çok iyi bir otel ve gazino muhafızı olabilirsin. Ama kendi başına yapacağın bir iş varsa bankanın sana kredi açmasını sağlayabilirim. Neri minnettarlığından ne diyeceğini şaşırmıştı. Gururla teklifi reddetti. Cezam tecil edildiğine göre beni mahkum eden mahkemenin bulunduğu eyaletten ayrılamam. Hele Las Vegas'a gitmem imkansız dedi. Michael hemen sen merak etme dedi. İşin bu yanını bana bırak. Bankaların burun kıvırmaması için de sarı sabıka kağıdını yok edeceğim. Sabıka kağıdı herhangi bir kişi tarafından işlenen cinayet suçlarının polisteki kaydıydı. Bu kağıt genellikle suçluya nasıl bir ceza vereceğini kararlaştırması için yargıca teslim edilirdi. Neri mahkeme kararı bekleyen birçok sanığın rüşvet vererek polisten yargıca temiz kağıt ulaşmasını sağladıklarını ve hafif cezalara çarptırıldıklarını bilecek kadar tecrübeliydi. Michael Corleone'nin böyle bir şeyi yapmaya kalkışması onu şaşırtmamıştı. Onu şaşırtan şey kendisi için bu kadar zahmete girişilmesiydi. ''Yardıma ihtiyacım olursa size bildiririm.'' dedi Neri. ''Güzel.'' dedi Michael. Saatine baktı. Neri gitmesi gerektiğini anladı. Vedalaşmak için doğruldu yine şaşırdı. ''Çünkü yemek saati geldi.'' diyerek Michael onu durdurdu. ''Benimle ve ailemle yemek ye. Babam seninle tanışmak istediğini söylemişti. Onun evine gideceğiz. Annem kızarmış biber, yumurta ve sosis yapmıştır. Tam Sicilya usulü bir öğlen yemeği.'' Neri Corleone'lerde hayatının en güzel günlerinden birini geçirdi. Annesiyle babasının ölümünden beri bu kadar rahat ettiğini hatırlamıyordu. Don Corleone ona karşı çok iyi davrandı. Neri'nin annesiyle babasının kendisininkine çok yakın bir köyden olduklarını öğrenince pek sevindi. Konuşmalar güzel, yemek güzel, şarap nefisti. Neri artık kendisi gibi insanlar arasında olduğunu anladı. Burada konuktu ama Corleone ailesinde kendisine devamlı bir yer edinebileceğini ve burada mutlu olabileceğini de hissediyordu. Michael ile baba onu arabasına kadar götürdüler. Baba elini sıktı. ''İyi bir delikanlısın'' dedi. ''Oğlum Michael'a zeytinyağı işini öğretiyorum. Yaşlandım artık. İşleri ona devredeceğim.'' ''Bana geldi, senin durumunla ilgilendiğini söyledi. Ben de yalnız zeytinyağı işine bakmasını, başkasına karışmamasını söyledim. Ama peşimi bırakmadı, diretti. İşte dürüst bir insan, bir Sicilyalı dedi. Ona haksızlık etmeye kalkışıyorlar. Beni razı edinceye kadar uğraştı. Sana bunları oğlumun haklı çıktığını anladığım için söylüyorum. Seninle tanıştıktan sonra bu zahmete giriştiğimize sevindim. Başka bir isteğin olursa çekinme, anladın mı? Emrindeyiz. Don'un iyiliğini hatırlayan Neri, onun bugün olacakları görebilmesi için hayatta kalmasını ne kadar isterdi. Kurtardığı adamın nankör olmadığını anlayacaktı.
43. Ayrımın Sonu. Sayfa 522.